bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Düş ve Yaşam Yılmaz Odabaşı Doruk Yayınevi Basım Yılı Mayıs 1996 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray. Aşk bir iksir. Aslında yaşamın ideolojik anlamı. Akan ve durulan gürül gürül bir çavlan. Düş bize hep uzak kalan. Ama her yürekte sarmaş dolaş yaşanan. Bir kızılderili atasözü, geceler rüya görmek içindir. Gündüzler ise görülen rüyaların gerçekleşemeyeceğini anlamak için der. Gündüzler yaşamın katı ve örseleyen gerçekliği ile düellomuzdur bizim. Geceler düş, gündüzler ise yaşamdır. Düş ve yaşam ikilemi bu yüzden hep ayrışan beraberliklerdir. Ve biz iflah olmayız. Ne düşten cayarız ne yaşamdan. Yılmaz Odabaşı bu kitabında şiir tadındaki üslubuyla medya teröründen Kürt dengbejlerine, Aziz Nesin'le anılardan Cezmer söz söyleşisine, Türkiye solu pratiğine eleştirel yaklaşımlardan yabancılaşma olgusuna uzayan çeşitlilikte konularla, hayatın nabzına neşter vurup yitirmeye yöneldiğimiz içtenliklerle yüzleşme, yüzleştirme çabasını sürdürüyor. Puşluklar bizi seyreder, biz çiçekleri. Yalnızlık vardır ve seçilir. Yalnızlığa alışmalıyız. Bürünebilmeliyiz o zırha. Bir de uzaklığa ve hayatlarımızdaki boşluklara, irileşen boşluklara. Yalnız olmanın yalnızlıkla bir ilgisi yok. Yalnız kalmanın çaresi kolayca bulunur. Ama yalnızlığınki değil. Bir boşluğu boş bir evi doldurur gibi doldurmak kolaydır. Ama bir zamanlar bu evde dolaşan, sizin yaşama, sevme nedeniniz olan birinin yeri doldurulamaz. Ne yapılırsa yapılsın, sevilenlerin yeri doldurulamaz, diyor efsane yıldız Merlin Dietrich. 1996 yılının ilk günü anam öldü. Anam ilk ve son kez öldü. Giderek irileşecek bir yeni boşluk daha. Giderek irileşen boşluklara, irileşen gözlerimizle bakmaya devam ederek yaşayacağız. Ve bir gün öldüğümüzde bütün irilikler bir çırpıda ufalacak. Bu çok güzel. Siz bu hırçın günlere gülün. Gülün gül ile seviştiği günler az artık. Yine de gülün. Siyah ırmaklara atılırken beyaz adamlar, gülün. Siz takaların öpmediği uzak okyanuslar gibi, olmayan geleceğin içinde umulan bir gelecek, düşsüzlüğün kıyısında çıkıp geleceği umulan düşler gibi. Yalnızlığımda seni büyüttükçe kalabalıklaşacağım. Sen kendi kalabalığında hep yalnız olacaksın. Bu örnekte de görüleceği gibi, yasalara yelkovanlık yapıp, kendinin saniyesi bile olamayan birileri, günün birinde yazmış olmaya değer bir şeyler yazdırabiliyor. Bir avukattı. İnsanlardan bir biçimde davacı olup dururdu. Sonra bir gün geldi ki, onun bana taammüden savuran o kentten ve gözlerinden davacı oldum. Mahkemeleriniz, gelgitlerimiz, savunmalarımız, ithamlarımız uzun sürdü. Sonra bir sınav kazanıp hakim oldu ve kendi kalabalığında yalnız kalmak üzere bir Karadeniz iline atanıp gitti. Yargılamaya pek hevesliydi, hakim oldu. Benim ise ruhum bile sanıktı. Bir günlük gazetede benimle yapılan bir söyleşide ilgili editör söylediklerime ana başlık olarak "Biz bizi neden yaralarız?" cümlesini seçmişti. Birkaç gün sonra İzmir'den bir okur "Biz bizi bundan yaralarız" diyerek upuzun bir mektup yazmıştı. Çok sevdiğim mektuptan bir kesit alıyorum. Yalnızlık ne zaman konuşulur? Çay fincanımız pırıl pırıldır, ışık kırılmaları düşmüştür içine, bir kızıllığın dalar gidersiniz. Yalnızlık, kaşığı sürdükçe çeperlerine çıngıl çıngıl. Orada bütün seslerin içinde o tektir. En ince uzamlarını alır sizi, dağılırsınız. Ne gelen istenendir, ne de bu sürgüt biter. Korku ortaktır, elin bir elin içinde olsundur. Biz bizi bundan yaralarız. Mutsuzluğu ve yalnızlığı seçiyorum. Çünkü herkes mutluluğu ve kalabalığı seçiyor. her koyun kendi bacağından asılır. Ya her ömür kendi gençliğinden vurulur. Çok iyi bahçıvandım. Kaç mevsim eskidi, bahçesiz kaldım diyen ses bu. Duyuyorum. O ses birçok şey hep böyle şimdi. Örneğin çok iyi şoför, arabası yok. Kötü şoför, var. Gerisini siz çoğaltın. Yani ne at binenin ne de kılıç kuşananın filan değil artık. Montaigne bir işi yapmak kadar o işin yaygarasını yapmak diyor. Bizse hep işi yapmakta kalmışız. Demek mikrofon kimin ağzındaysa onun sesi gür çıkıyor. Asıl sorunun iyi sese sahip olmakta, iyi bağırmakta, iyi yazmakta, iyi konuşmakta, iyi iş yapmakta değil de mikrofonu kapmakta olduğunu anlayabilmemiz için ille de 35'ini aşmak gerekir miydi? Sevginin kıstırıldığı yerde coşku da bir erozyonda oluyor artık. Coşkunun zedelendiği yerde yüreğine tutunup yazamıyor mudur yazar? Nicesinin ürettiklerindeki dil ve söylem, yetkinliğine rağmen özdeki o coşkusuzluk, o yapaylık belki de bundan. Ya da kim bilir, asıl coşkunun kıstırıldığı yerde yazmalı yazar. Kıstırıldığı yerde. Her sabah yeniden severiz. Her sabah sevince bir sevgiyle gideriz. Sonra durur, vitrinlerden çiçekleri seyrederiz. Puşluklar bizi seyreder, biz çiçekleri. Yerkürenin yaşına göre insan ömrünün gülünç kısalıkta olduğunu da dikkate alarak, güç odaklarının insanları ölümlere ihale ettiği dünyamızda, bir yazarın da her koşulda insanın yaşama hakkını savunması gerektiğine şiddetle inanıyorum. Bu yüzden hangi gerekçeyle olursa olsun, ölümleri olağanlaştırıp meşrulaştıran anlayışlara karşı çıktım, çıkıyorum. Bu belki de bu dilsiz ve sağır dünyada hariçten gazel okumak. Ama ille de okuyorum. Ya öldürmeyi ya da gerekiyorsa ölmeyi savunanların ya da bu anlayışı yazıyla, söylevle onaylayanların hemen hepsi, henüz kendilerinin olmayan bir şeyi, belki de nicesi istemeden, hiç hazır olmadan ölenler adına savunuyorlar. Ölüm henüz gelip kendilerini bulmadığından ve konuşmak ise dirilere özgü olduğundan, ölüme metiyeler düzerken acaba kendilerine hangi ölünün verdiği inisiyatifi kullanıyorlar? Ne cüretle erken ölümlerin ölümünü güzelleştiriyorlar? Ki erken olmasa bile her ölüm erken ölüm değil midir? Böylelikle henüz gelip kendilerini bulmamış ölümü, yani kendilerine ait olmayan, bilmedikleri, yaşamadıkları bir şeyleri övdüklerinin farkında olmuyorlar. Savaş için, vatan için, örgüt için, aşk için vesaire. Ölüm nereden gelirse gelsin, gelmesin. Sen yokken ben hep sana vardım. Sen varken yine ben sana var, sana yine yar. Aşık kahramanı ve korkağıdır sevginin. Bir gün daha üşürsem senden. Rüzgarsa senden. Yeter, sen sende kal, git. Sen senin olsun. O kentin en tenha yeri kalbin mi şimdi? Aşk bir iksir. Aslında yaşamın ideolojik anlamı. Akan ve durulan, gürül gürül bir çavlan. Düş bize hep uzak kalan. Ama her yürekte sarmaş dolaş yaşanan. Bir Kızılderili atasözü, geceler rüya görmek içindir, gündüzler ise rüyaların gerçekleşemeyeceğini anlamak için der. Gündüzler yaşamın katı ve örseleyen gerçekliğiyle düellomuzdur bizim. Geceler düş, gündüzler ise yaşamdır. Düş ve yaşam ikilemi bu yüzden hep ayrışan beraberliklerdir. Ve biz iflah olmayız. Ne düşten cayarız, ne yaşamdan. Bütün renkler hızla yarışıyordu. Birinciliği beyaza verdiler demişti Özdemir Asaf. Daha bütün renkler hızla yarışıyor ve inanın yenilen hep beyaz oluyor şimdi. Bu yüzden siyahla didişmek şimdi bir önceliktir. Grilikler mi? Talidir. Mutlu aşk yoktur demişti Aragon. Keymus ise adeta yanıtlıyor. Bir şey elde edildiğinde yitirilmiştir. Aşklardan bozgun, sevişmekten ter, yıllardan ve yaşamdan anı ve yalnızlık kalıyor geride. Merlin ve Rabia. Marilyn Monroe ölümünün üzerinden geçen 35 yıla rağmen hala bir efsane. Gayrimeşru olarak dünyaya gelen ve annesini tımarhanede yitiren Merlin'in mutsuz bir çocukluk geçirdiği ve bakım evlerinde istenmeyen bir eşya gibi görülme duygusuyla yaşadıkça didiştiği bilinir. Rabia'yı ise aşiret reisi Hacı Hüseyin'in kızı olmasına rağmen aile çevresi dışında kimseler tanımaz. Rabia annesiyle birlikte mutlu bir çocukluk geçirmiş, beş kardeşin en güzeli, en küçüğü olarak bir dediği iki edilmemiştir. Bu iki efsane kadının Hollywood kökenlisi, gençlik yıllarından itibaren ünün doruğuna çıkmış, baş döndürücü bir popülerlik ve servet edinmiş, dilediği erkekle birlikte olup fırtınalı aşklar yaşamıştır. Rabia ise ergenlik dönemine geldiğinde taliplerinden biri olan Sefer'e töre gereği başlıkla verilip gelin edilmiştir. Merlin üç kez evlenip onlarca erkekle flört ederken, Rabia ise eşi Sefer'e varlığını armağan etmiştir. Merlin geniş salonlarda onlarca erkeğin iltifatlarıyla şuh kahkahalar atarken, Rabia ise şirret bir kaynananın bekçiliğinde her gün ağlamayı yazgı bilmiştir. Sefer bir ömrün yoksullukla geçmeyeceğine karar verip, işçi olarak çalıştığı kurumdan ayrılarak, birkaç yıl içinde Almanya'dan zengin bir adam olarak döneceğine Rabia'yı ikna etmiştir. Sefer Almanya'da otomotiv sektöründe işçi olarak çalışmaya başladığında, Rabia ise kaynanası ve iki çocuğuyla acı dolu günleri, yılları saymaya koyulmuştur. Öyle ki Rabia evinin perdelerini açamaz, dış kapısının önünü bile bir başka erkeğe bakmasın diye süpüremez olmuştur. Kaynanası ve kayınları Sefer'i namusuyla beklesin diye onu birkaç günde bir tokatlamayı huy edinmişlerdir. Gazeteler Merlin'in bir narsist olduğunu yazarken, Rabia'nın ise hiç seçmeden, istemeden bir mazoşist olabildiğini kimseler bilmemiştir. 3 yıl sonra Almanya'dan döneceğine söz vererek giden Sefer, her yıl 15 günlüğüne tatile gelmiş ve Rabia'nın bütün sitemlerine, sabırsızlığına rağmen 2 daire ve 1 ekmek fırını parası biriktirmeden dönemeyeceğini söyleyerek sabır dilemiştir. Merlin fırtınalı yaşamından dolayı psikolojik tedavi görmeye başlarken, Rabia ise bir kaynana ile 4 duvar arasında silik ve bir o kadar da dingin bir yaşam sürmekten psikolojik bir vaka haline gelmiştir. Onu tedavi eden de olmamış, aradan upuzun 10 yıl geçmiş ve Sefer nihayet 2 daire bir ekmek fırını parasıyla Almanya'dan dönmüştür. Kaynana ve kayınbiraderler görevlerini yapıp tam 10 yıl boyunca Rabia'nın yanına bir erkek sineği bile yaklaştırmayarak onun bedenini Sefer adına bir yetkiyle korumuşlardır. Bedenini korumuşlardır ama Rabia'nın ruhsal durumu ise yaşadığı intihar boğuntularıyla paramparçadır. Merlin çevresinde şöhreti ve parası için bulunan yüzlerce insandan hangisinin gerçek dost, hangisinin sevgili olduğunu anlayamadığı için tedavi görürken, Rabia ise 10 yıl boyunca Sefer'in adını sayıklamaktan bir şizofrendir artık. Merlin, Saint-Exupéry, Dostoyevski, Miller okurken, Miller'la flört ederken, ilkokul çıkışlı Rabia ise Sefer'i beklediği günlerdeki yalnızlıkta çocuklarının hikaye kitaplarını okumuş, radyo programları ve haberlerden Napolyon'un, Gorbaçov'un kim olduklarını öğrenmiştir. Diyarbakır'a dönen Sefer artık Rabia'yı tanıyamamaktadır. Çünkü Rabia her sabah Napolyon Bonaparte'ın selamını Gorbaçov'a ulaştırmak üzere evden çıkmakta ve Sefer'in Almanya'dan getirdiği fötr şapkayı giyip dudaklarının kıyısına da bir sigara iliştirerek Napolyon'un ordusuna komutlar vermektedir. Kim bilir belki de kendini yıllarca düşlediği bir özgürlüğün kollarına böyle bırakmaktadır. Şuursuzdur. Rabia'yı bir süre gözleyen Sefer, bir gün anasını çağırarak artık Rabia'nın kendisine kadınlık yapamayacağını, bu yüzden genç ve güzel bir kadın bulmasını ister. Başlık parası fazlasıyla ödenir ve 43 yaşındaki Sefer'e 17 yaşlarında bir kız bulunur civar köylerden. İncecik, gencecik bir ceylan. Rabia artık 35 yaşına gelmiş ve yıllarca evde oturmaktan oldukça kilo almış bir delidir. Sefer küçük bir oda tutar Rabia ve çocuklarına. Kendisi de genç eşiyle yeni aldığı daireye çekilir. Rabia'yı bağlamak da bir çözüm getirmez ve kaldığı evin duvarları dışında ne varsa her şeyi paramparça ederek dışarı kaçıp durur. Rabia kentin muhtelif semtlerinde kah Napolyon'un askerlerine komutlar verirken, kah yollarda kaldırımda oturup bir başına ağlarken görülmektedir. Artık Sefer'in hiçbir işine yaramayan Rabia'nın onuru da, namusu da ne kaynananın ne de kayınbiraderlerin umurunda değildir. Rabia bir gece Diyarbakır'ın Dağkapı semtinde SSK hastanesi bitişiğindeki askeri karargah civarında yürürken birden kırmızı şapkalı kızın büyük anne kılığına giren kurt tarafından yenilmek üzere olduğuna inanır. Kırmızı şapkalı kızın kulübesi ise askeri karargahın içindeki karanlık alandadır. Arkasında yürüdüklerine inandığı Napolyon'un askerlerine komut verir ve tel örgülerle çevrili yasak alana girer. Nöbetçi askeri ise karargaha parolasız girmeye kalkan olursa vurması emredilmiştir. Asker uyarır, bağırır ama kırmızı şapkalı kızı Napolyon'un ordusuyla kurtarmaya giden Rabia hiçbir şey duymaz. Önce bir, ardından beş kurşun Rabia'nın yağlı gövdesine boşaltılır. Yığılıp düşerken hala Napolyon'un askerlerine geri çekilme komutları vermektedir. Namlusundan dumanlar çıkan nöbetçi er, konuşulanlardan hiçbir şey anlamaz. Onun hakkında bildiği tek şey, dur ihtarına uymadığıdır. Rabia sonraki gün belediye tarafından sahipsizler mezarlığına gömülür ve 1993 yılının İHD-TİHV yıllıklarında Güneydoğu'daki yargısız infazlar listesinde adı geçer. Oysaki ölümü değil, asıl Rabia'nın yaşamı bir yargısız infazdır. Merlin şimdi cehennemde Nietzsche'nin metresi olmalıdır. Rabia ise belki de cennette bile hala seferi sayıklamaktadır. Sanattaki çocukluk ve çocukluktaki sanat. Sanatın yüreğinde bir çocuk vardır. O çocuk dışarıdaki yetişkinle sürekli kavga eder ve birbirlerine bir şeyler öğretirler. Sanatın yüreğindeki çocuk sevgiyi, erdemliliği ve estetiğin becerisini sever. Yetişkinin dünyası ise çoğu kez zalimdir. Estetiği de, duyguları da boğar ve oyunu hep kuralına göre oynar. Sanatın yüreğindeki çocuk uçarıdır ve kural tanımaz. Yetişkini anlar ve onun ruhunu yitirmiş evrenine ağlar. Sanatın yüreğindeki çocuk, yetişkinin zalim, bencil ve duygusuz dünyasındaki erdemsizliklerinden de damıtıp önerir erdemlerini. O yetişkin ki bazen Zagor okuyup ülke yöneten bir politikacıdır. Bazen bir tüccar, bir subay ya da kim bilir belki kendi gerçeğinin acımasız yasalarına kilitli bir fahişedir. İşte bunların hiçbiri sanatın yüreğindeki çocuğa uzak değillerdir de onlar sanata ve yüreğindeki çocuğa çoğu kez uzaktırlar. Yaşamı boyunca çocuk kalmak insan huy ve davranışları içinde bana her zaman en sevimli geleni olmuştur. Nedir peki bu çocukluk dönemi dediğimiz dönemin özelliği? Oyuna, aldatmacaya karşı duyulan sevgi. Mutluluğa duyulan sevgi kadar büyük bir sevgidir bu. Çocuklar büyüklerin onları aldatmasından hoşlanırlar. Büyüklere gelince, onlar da kendi kendilerini aldatmaktan hoşlanırlar. Bir dal parçasını bacaklarının arasından geçiren çocuk, artık kendi bacakları üzerinde koşmakta olduğuna değil, durduğu yerde duramaz, ateşli bir küheylanın üzerinde dört nala uçmakta olduğuna inanır. Ve sizin çocuğun gerçekten at üzerinde olduğuna inanıyormuşsunuz gibi yapmanız ona yetmez. Yapacağınız şey, üzerinize dört nala gelen müthiş bir atın altında ezilmekten kurtulmaya çalışır gibi kendinizi çabucak kenara atmaktır. İnsanları aldatmaya karşı duyulan bu çocukluk sevgisi, pek az ayrıksı durum dışında yaşamı boyunca hiç bırakmaz kişiyi. Siyasi otoritelerde sanata ve sanatçının yüreğindeki çocuğa hep zalim ve pervasız davranmışlardır. Bunun örnekleri sayısızdır. Jara'nın gitar çalan parmaklarının kesilmesinden, Lorca'nın İspanya İç Savaşı'nda kurşuna dizilmesine, Nazilerin Brecht'in kitaplarını meydanlarda yakmasından, Pir Sultan'ın infazı ve Nazım'ın sürgünlüğüne, hatta ilgisiz gibi görünse de Mayakovski veya Gok'un intiharlarında bile, bir kerte de olsa siyasi iktidar sorumsuzluğu aramak gerekir. Siyasi iktidarlar, insanlık tarihi boyunca sanatın gizemli büyüsünden hep ürkmüşlerdir. Çünkü sömürünün, savaşların, köle pazarlarının, bankaların, sentlerin, çek defterlerinin, holdinglerin, galeri komisyonlarının, müzayedelerin, KDV'lerin vesaire nice sistem sayacaklarının icadında sanatçılar, yüreklerindeki çocuklukla birlikte masumdur ve onların bu vahşi gerçekliğin icadında hiçbir katkıları yoktur. Nice savaşın ardından milyonlarca ecelsiz ölümün arttığı, dünyamızda hiçbir savaş kararını bir sanatçının verdiği görülmemiştir. Ama siyasi iktidarlar ve savaş kararlarının yazıcıları, insanlık tarihi boyunca sanatçılarla savaşmaktan hiç caymamışlardır. Siyasi iktidarlar sanata ve yüreğindeki çocuğa zalim davransalar da, sanatçı yüreğindeki çocuğa özenle bakar. Ama bir gün sanatçının yüreğindeki çocuk büyürse eğer, yetişkinin o zalim ve ruhsuz evreninin yolunu tutar. Nice sistem sayacaklarının icadında sanatçılar, yüreklerindeki çocuklukla birlikte masumdur ve onların bu vahşi gerçekliğin icadında hiçbir katkıları yoktur. Nice savaşın ardından milyonlarca ecelsiz ölümün arttığı, dünyamızda hiçbir savaş kararını bir sanatçının verdiği görülmemiştir. Ama siyasi iktidarlar ve savaş kararlarının yazıcıları, insanlık tarihi boyunca sanatçılarla savaşmaktan hiç caymamışlardır. Siyasi iktidarlar sanata ve yüreğindeki çocuğa zalim davransalar da, sanatçı yüreğindeki çocuğa özenle bakar. Ama bir gün sanatçının yüreğindeki çocuk büyürse eğer, yetişkinin o zalim ve ruhsuz evreninin yolunu tutar. Böylelikle bir sanatçı yüreği olmaktan çıkar. Çocuklar ve Adresler adlı kitabımda çocukların büyümeleri hakkında şöyle diyordum. Büyümek ise çok şey değil. Yeryüzünün ve hayatın bütün kötülüklerine karşı cömertçe bir kahkaha savurabilmeyi daha iyi becerebilmektir sadece. Ama sanatçıların kahkahaları gereği kadar cömert değildir kanımca. Onların kahkahalarını aşiftelerin ya da cellatların kahkahalarından nasıl ayırt edebiliriz yoksa? Çünkü onlar, üretmeleri için kendilerine çokça gereken bir yalnızlık zırhında, yeryüzünün ve hayatın acılarını da üstlenirler. Bu da olsa olsa mutsuzlukla özdeşleşmektedir. Örneğin yazmak. İlhan Berk, Cumhuriyet Gazetesi'nde kendisiyle yapılan bir söyleşide, "Yazmak mutsuzluktur, mutlu insan yazmaz. Bu yeryüzünü olduğu gibi görmeme engel olan ve bana bu yeryüzünün cehennem eden yazmak eylemi." diye söze girer. Sanatsal üretim ise bu mutsuz olma durumuna bir manifestodur. Hem niçin mutsuz olunmasın ki? Sanata ve çocuğa bu kadar zalim davranmış bir dünyada, sanatçısını döve döve öldürmüş, çocuklarını elleriyle asmış bir dünyada, sanatı ve çocukluğu gerçekleştiren o güçlü duyarlığa, o düşünsel duyarlığa büyük yer var mı? Aşkta da, inançta da, sevinçte de, sevgide de, kolayca kaçılan bir dünyada sanattaki çocukluk ve çocukluktaki sanat, şehvetin, bireyciliğin, bilgisizliğin, kaba sabalığın, çok bilmişliğin, bencilliğin süngüsünü yemiştir. Burada artık çocuklara yer yok. Sanat, şemacılığın, çocuklar köprü altlarının eline düştü. Çocuk kendi evreninde dinginken, dış dünyanın katı gerçekliğinden onuru ve yüreği incinmeden nasıl kurtulacaktır? Makyavelist politikacılardan, sanat tacirlerinden, kitap yakan subaylardan, sorgu memurlarından, insanın sınırsızca düşünme ve ifade özgürlüğünü yasalarla yaptırım altına alanlardan, sanat lümpenlerinden, ekonomik ve sosyal kuşatmalardan, milyonların korkunç acılarından bir haber oturup fermanlar çıkardığı mesai saatleri dönüşlerinde köpeğine şiir yazan DGM başsavcılarından, sanat yapıtının bilgisiz ve saygısız kimi tüketicilerden, tecimselliğin ve popülizmin pençesine düşmüş kimi işgüzar editörlerden, sanat yapıtını bir meta olarak algılayan kimi ajans ve şirket yöneticilerinden, sansür kurullarından ve diğerlerinden nasıl korunup kurtulacaktır? Varsayalım ki korundu bunlardan. Ya o futbol maçlarından dönen on binlerin ağızlarına köpük düşüren söylemlerden, yollardaki balgamlardan, yavrum benimlerden, arabesk kaderlerden ve kanın oluk oluk aktığı bir dünyada yürek örselenmelerinden nasıl korunup kurtulacaktır? 2000'li yılların eşiğinde sanatın yüreğindeki çocuğun ipe çekilmesinde katkıda bulunanlar ve sanatın kendini gerçekleştirebilmesinin önündeki yüzlerce engelin özneleri, artık uydu antenlerin dünyasında ve korkunç bir medya kuşatmasında hem mevzi kaybeden hem de metalaştırılan sanattaki çocukluğun ve çocukluktaki sanatın böyle onulmaz yaralar almasının hesabını verebilirler mi?